Ayrım 13, Dutlar Yetişmedi, Kemal Tahir, sayfa 157. Bob Steele olmuşum. Peder Bey yüksekçe bir memurdu. Kendisini doğru dürüst tanıyamadım. Ben pek küçükken vefat ettiği için değil, eve sık sık uğramadığından, enine boyuna bir adamdı. Poker müptelasıydı. Validenin sessiz sedasız ağlamasından anlıyorum ki sade poker müptelası olsa canımız yanmayacakmış. Kadınlara da düşkündü. Eve haftada iki gün şöyle bir uğrar, çamaşır elbise değiştirir, bize para bırakır, çıkar giderdi. Annem pısırıkça olmakla beraber bu hale itiraz etmedi zannedilmesin. Ben daha küçükken çok uğraşmış, pederime eşek dili yedirmekten başlayarak ten fanilasına domuz yağı sürmeye kadar her çareye başvurmuş. Lakin metreslerinden de poker oyunundan da buz gibi soğutmak mümkün olamamış. Vücuduna bakınca peder korkunç görünürdü. Halbuki gayet yumuşak tabiatlıydı. Validem hala o boyun büküşü, gözlerinin yaşarı verişi olmasaydı dünyada tahammül etmezdim der. Pederi günün birinde birkaç kişi otomobile bindirip eve getirdiler. Taşlığa boylu boyunca uzattılar. Büyük bir poker partisinin sonunda elinde kare as varmış, rest çekmiş. Karşısındaki Flush Royale'ı açıp bütün parasının kazanınca kalbi duruvermiş. Rest verirken kalbi duran bir adamın cebinde 10 para zuhur etmeyeceğini tabii kestirirsiniz. Valide biraz ağladı, akrabalar üşüştü. Neyse merhumu borç harç defnettik. Anam dul kadınla, ben yetimliğe daha pederin sağlığında alıştığımız için boynumuz kâfi derecede bükük idi. Bir tabii arıza vuku bulmadıkça daha fazla bükülmesine imkan yoktu. Kadere rıza gösterdik, bağrımıza taş bastık. Validenin bir küçük dükkanı vardı. Oturduğumuz evde bizim malımızdı. Ben İngiliz mektebine gidiyordum. Ana oğul ne yapacağımızı müzakere ettik. Ben mektepten vazgeçip bir iş bulmayı teklif ettim. Aklı Selim de Gaston'un meşhur eserleri de böyle tavsiye ediyordu. Bir küçük memuriyet bulup çalışmaya başladım. Ölen çabuk unutulur. Merhumu unuttuk, hayatımız tekrar eski haline avdet etti. Yalnız arada bir uğrayan babamın bıraktığı paralar kesildiğinden daha idareli davranmaya mecburduk. Ben uçarı bir delikanlı sayılmam. Yegane zevkim mahalle kahvesinde arkadaşlarla altı kol iskambil oynamaktan ibaretti. Kitap okumayı, gazeteleri takip edip dünya yüzünde neler olduğunu hiçbir gün merak etmemişimdir. Sükunetle yaşayıp dururken komşumuzun güzel kızına gönlüm kayıvermiş. Bu kız da görülüp gönül verilmeyecek şey değildi. Artık günahı boynuna takma mıdır, hakiki midir bilmem, kirpikleri parmak parmaktı. Evde oturup dururken bir Frank şarkısı tuttururdu. Mahalleden bir erbabı geçse, aman Martha Egert buralara taşınmış diye şaşar kalırdı. Fil hakika ala iyi mi semada, kaç türlü renk varsa giyindiği zaman o kadar renk taşıyordu. Lakin bu haliyle bana bahar üstü köprü başındaki çiçekçi sergisini hatırlattığından yüreğimi daha çok oynatıyordu. Birkaç kere uzaktan bakıp ah ettim, aldırmadı. Birkaç kere arkasından gittiği yerlere kadar yürüdüm. Tramvaya bindi, tramvaya bindim. Bir oğlanla birleşip sinemaya girdi, sinemaya girdim. Dönüşte karanlık bir köşede öpüştüler, görmemezliğe geldim, oralı olmadı. Oturdum yanıp yakılmaya, tutuşup harlamaya dair bir mektup yazdım. Gene tesiri görülmedi. Çok şükür sararıp solmuyordum. İmkansız sevgilimi ancak günün muayyen saatlerinde 15-20 dakika kadar hatırlayıp sonra mışıl mışıl uykuya dalıyordum. Bir arkadaşa vukuatı hikaye edip danışmadım zannedilmesin. Lakin sadra şifa verir bir nasihat alamadım. Üstüne git de taarruz et, arkasından ayrılma, canından bıktır, belki nihayetinde razı olur falan dedi. Birisi de benim bile becereceğim marifet değil dedi. Uzatmayalım, geçen aylardan bir gündü, Beyazıt Meydanı'ndan dalgın dalgın geçerken birisi kolumu dürtmüş gibi başımı çevirdim. İmansız durmuş tramvay bekliyordu. Gene köprü başındaki çiçek sergisine benzemişti. Renk boya içinde ve bir karış kalınlığında bir takunyanın üzerindeydi. Gözlerim biraz miyop olduğundan bir yere dikkatle bakarken elimde olmayarak süzülürler. Gene süzüldüler. Aman ya Rabbi, bana gülümsüyor mu ne? Kollarım önüme düşüverdi, aptallaşmışım. Bir daha baktım, adeta gülüyor kız. Sallanarak ayağımın altında ateş yanıyormuş gibi yaylanarak yanaştım. Şapkayı çıkarıp selamlayacağım. Almayı verirse rüsvaylık caba gidecek. Şöyle iki parmağımı kenarına götürdüm. Başını eğiverip selamıma selam alıvermez mi? O anda dünyalar tersine döndü. Küllük kahvesinin yanındaki Beyazıt Veli Camii kubbesi üstüme geldi. Kule sıra dükkanlar gibi yere uzanıverdi. Avuçlarıma bir ter bassın, bir ter bassın. Göğsümdeki mendili çıkarıp acele sildim. Sonra bir türlü yerine koyamam. Artık mendili düzeltecek halde miyim? Bıraktım hali üzere göbeğime kadar sallandı kaldı. Yan yana yürüdük. Türkçeyi şaşırmış, mektepte yarım yırtık öğrendiğim İngilizceden bir şeyler karıştırmaya başlamıştım. Kendimi yolun üzerine kapıp koyuvermiştim. Bana bir hal olmuştu. Bir muhallebiciye girip oturduk. Aman bana ne muhabbet, ne hürmet, ne yakınlık. Eskiden beri gözü üzerimdeymiş. Lakin boynuma sarılacak değilmiş ya. Tabii ağır davranmış. Benim de biraz kibrimi kırıp icabını icra etmem yok muymuş canım? Hele son günlerde her şeyim rüyalarına giriyormuş. Giyimim, kuşamım, yürüyüşüm, duruşum. İdeal erkek benmişim. O anda üzerime bir gurur gelsin. Kaşlarımı çatıp yüzümü tavana diktim. Arada bir dudağımın ucuyla gülü gülü veriyorum. Beraber sinemaya gittik. Akşam kahveye azametle girdim. ''Bana bir çay yap!'' diye seslenip oturdum. Sıcak çayımı içerken kadınlar hakkında bir takım felsefeler yapıyordum. ''Köfte horlarım, bir saati bir saatine uymaz. Ne alt ettiklerini bilmezler.'' diyordum. Bu esnada bir iki arkadaş geldi. Ellerinde bir mizah mecmuası. Gülüyorlar, gene gülüyorlar. Nihayet bir tanesi, ''Yahu aşık, ne bob stiliymişsin de haberimiz yok demez mi?'' ''Ben neymişim?'' diye telaşla sordum. ''Bob stilimişsin. Bu da nedir? Yeni usul delikanlı, baksana.'' Bir resim gösterdi. ''Aman ya Rabbi, resmin mecmualara geçmiş. Bugün bana ne oluyor? İşte tıpatıp benim fotoğrafım. Sırtımda merhum pederden kalma ceket. Diz kapaklarıma düşmüş. Pantolonu valide bana uydururken biraz kısa, biraz dar kesmişti. İşte baldırımın üzerinde duruyor. Altı pençelenmekten dört parmağı bulmuş, gene pederden kalma eski biçim kunduralar. Saç uzamış, enseden içeri girmiş, pederin gömleği elbet bana geniş gelir. Hem geniş gelmiş hem de yaka uçları göğsümün altına kadar düşmüş. Sevgilimle ilk mülakat esnasında cebime bir türlü yerleştiremediğim mendil hala boş böğrüme doğru sallanıyor.'' Küçükten beri yetimlik üzerime çöktüğünden sırtım da biraz kamburcadır. ''Bunu nereden buldunuz?'' diye sordum. ''Hakikaten benim resmi basmışlar. Bari bir tane de ben alayım, saklarım, hatıradır.'' ''Her yerde bulursun.'' dediler. ''Şimdi böyle resim çok.'' Artık o günden beri 4-5 aydır bahtiyarlık içinde yaşıyorum. Sevgilim bana tapıyor. Yolda yürürken herkes birbirine beni gösteriyor. Arada alay edenler de yok değil. Lakin ben bu halden gurur duyuyorum. Zira ben o adamım ki zamana uymadım. Zaman gelip bana uydu. İnsanlar gülünç ve kambur bir zamanda yaşıyorlarsa benim ne kabahatim var? Çıplak insanlar. Birinin hinliği duygularından, ötekininki karakterinden geliyordu. Duygularının değişmesiyle hain olan çabuk öfkeleniyor, fakat öfkesi parlayıp geçince sözüne sadık olabiliyordu. Bu sadakat bazı acıma, hayırseverlik, onda kötülüklerini kendi gözünde küçültmek, mazur görmek, hatta rahatça unutmak sonucuna kolayca varıyordu. Vicdan azabı nedir bilmiyordu. Çünkü cinayetlerini de çabuk parlayıp geçen öfkeleri gibi unutuveriyordu. Öteki evhamlıydı çünkü iki yüzlüydü. Sürekli vicdan tedirginliği onu dindar görünmeye zorlamıştı. Fakat dine bağlılığı vicdan tedirginliğini arttırıyor. Bu tedirginlik onu kötülük düşünmeye, yaptığı kötülükleri unutamamaya mecbur ediyordu. Şuur altı hiç işlemeyecek de olsa yeni kötülükler cinayet tasarılarıyla dolup taşıyordu. Bunların bazıları ruhuna öylesine yerleşiyordu ki bunların kendisine yaptığı kötülükler işlediği cinayetin verdiği azaptan daha beterdi. İkisi de sofu idiler ama birincisi Allah'tan önce namusu üstüne yemin eder, öteki Allah lafını ağzından hiç düşürmezdi. Birisi bedduaya metelik vermez, öteki sadaka dağıtarak günahlarının cezasını biraz olsun azaltmaya çabalardı. Birisi deli fişek olduğundan çoğu zaman kestirmeden gider, öteki karşısındakini şüphelendirmeden nasıl yere vuracağını tasarlarken bir iki hiç akıl almaz bir sözle, bir aptalca vaatle herifi kazıklar keyfine bakardı. İnsanlar birinin yumruğundan ötekinin kininden korkarlardı. Yumruk sertti, kestirmeydi ama uzun zaman hasta bir kafada evrilip çevrilen, hiç acele etmeden planlanan bir kin daha korkunç, daha kahrediciydi. Biri hiçbir şeyden korkmadığı için korkunç, öteki korkaklığın en pis derecesinde korkak olduğu için birkaç kat daha korkunçtu. İş arayanlar, müzik hocası. Zengin ailelerin 20 yaşındaki kızlarına müzik dersi vermek istiyorum. Tek evlatlı aileler, kızı güzel olanlar tercih edilir. Evde piyano olmasına lüzum yoktur. Bu işi ağız armoniği ile halledecek maharette hamdolsun sahibim. Bir yanlışlığa mahal kalmamak üzere daha evvel fotoğraf alıp verilmesini daha uygun görüyorum. Adres Çimdik, müzik hocası. Bakıcı. Her çeşit hastaya, her çeşit fala bakarım. İcabında hararet almasını, derece kullanmasını, iğne yapmasını bilirim. Devam ettiğim müessese basıldığı için ilk talibin üstünde kalacağımdan zerre kadar şüphe edilmemelidir. Zengin bekarlar yahut garsoniyer sahibi evliler tercih olunur. Müracaat yeri. Avcı. Gayet iyi atan bir avcıyım. Elimde buna dair iyi hal kağıtlarım vardır. İcabında hem uçara hem kaçara aynı zamanda nişan alıp aynı zamanda isabet ettirdiğim meşhurdur. Avcılığa yeniden yeniye merak sarmış veli nimet efendilerime sadıkane hizmet edeceğime namusum ve şerefim üzerine söz veririm. Şartların hususiyeti malum olduğundan anlaşmanın son derece gizli tutulacağı tabidir. Evlerine köpek ölüsüyle dönmekten usananlar, hanımlarına ve konu komşuya rezil olanlar, Çimdik mecmuası avcı rumuzuna başvursunlar. Not: bütün av eti ve kuş satan müesseselerle yakın münasebetin bulunduğundan kısır günlerde eve kokmuş mal göndermek tehlikesi de mevcut değildir. Gece bekçisi aranıyor. Banka şubelerinden birinde gece bekçisi arandığı haber alınmıştır. Taliplerin bankaya müracaattan evvel bize başvurmaları menfaatleri icabıdır. Oraya verilecek ücrete karşılık çetemiz en münasip talibe açıktan ve helalinden 1.000 lira verecektir. Soygun gecesi kapıyı açıp kasanın soyulmasına yardım ettiği ve soygun muvaffakiyetle neticelendiği takdirde kazançtan ayrıca %5 prim vardır. Müracaat adresi Tahtakale Yemeni Han Bila numarada meşhur kasacı Fantuma Mehmet. İşçi aranıyor. Yaşının zerre kadar ehemmiyeti yoktur. Elinin ayağının tutar, sıhhatli olması şarttır. 17 ila 30 arasında bulunan talipler tercih edilir. Her çeşit ev işleri, çamaşır, ütü bilmelidir. Her sabah çarşıya pazara çıkacak, esnafla boğuşacaktır. Ücret, belediye nikahı ve düğün. Şoför aranıyor. Zengin ve ciddi bir aile nezdinde çalışacak usta bir şoföre ihtiyaç vardır. Sabahleyin kahvaltı, öğleyin yemek hazırlayacak, haftada iki kere orta hizmeti görecektir. Çamaşır makinesini, elektrik süpürgesini işletmesini bilmesi şarttır. Fizik bakımından hanımefendi tarafından beğenilmesi ise mecburidir. Otomobil kullanmasını biraz bilenler tercih edilecektir. Daktilo aranıyor. ciddi bir müessese tarafından her türlü işe yatkın bir daktilo aranmaktadır. Fazla kullanılmış olmayanlar, iyi basanlar, gece mesaisi sırasında gürültü çıkarmayanlar, bilhassa hoyrat kullanılmaya dayanıklılar tercih edilecektir. Elinde böyle malı bulunanların öğleden sonra bürolarımıza müracaatları. Not, yanlışlığa mahal kalmaması için aranan malın daktilo bayan olmayıp bizzat daktilo makinesi olduğu ayrıca ilan olunur. Sayfa 168.